Ayrım 7 Zor Çiçekler Hulusi Armağan Yıldırım Sayfa 80 Kar Müjdesi. Bizim çocukların nelerden hoşlandıklarını, nelere önem verdiklerini, neleri sevip neleri sevmediklerini iyi gözlemleyebilirseniz onları anlamanız daha kolay olur. Uğur hiperaktif ve çok yaramaz olduğu için çocuk yuvasından bize gönderilmişti. Gün içinde yurtta onu zapt edebilmek imkansız gibi bir şeydi. Aşırı hareketli olduğundan sürekli kan ter içinde kalırdı. Hiçbir şey bulamazsa kendi halinde sessiz sakin çocuklara sataşır ve onları da kavgasına ortak ederdi. Hatta büyük çocuklara bile sataşmaya cesaret eder, onlardan yediği şamar üzerine de bize şikayete gelirdi. Tüm bunlara rağmen sevimliliğiyle kendini sevdirirdi. Odama her geldiğinde içimden acaba yine ne yaramazlık yaptı diye geçirirdim. Yurt müdürü olarak görev yaptığım dönemde bir kış günü odamda müdür yardımcısı ile birlikte bir konu üzerinde çalışıyorduk. Bir ara kapı çalınarak içeriye heyecanlı bir şekilde Uğur girdi. "Hocam bir gel, hocam bir gel" diyerek elimi tutup asıldı. Ben de "eyvah, yine kötü bir şey oldu" diye söylenerek ayağa kalktım. Uğur'un tuttuğu elimi bırakmadan onunla birlikte dışarıya çıktım. Uğur beni yurdun girişindeki merdivenlerin başına kadar getirdi ve yine heyecanlı bir şekilde "hocam bak kar yağıyor" deyince içimden "oh hele şükür, kötü bir şey değilmiş" dedim. Fakat Uğur'un bu her zamankinden farklı davranışı beni de şaşırtmıştı. Bu mevsim olayını yorumlayış heyecanını boşta bırakmak istememiştim. O kadar işimin arasında beni bunun için mi çağırdın da diyebilirdim. Ama belli ki Uğur'un bu mevsim olayını yorumlayış şekli farklıydı. Uğur'la birlikte gökyüzünden düşen mevsimin ilk kar tanelerini izlemeye koyuldum. Uğur benim de kendisi gibi gökyüzüne hayranlıkla baktığımı görünce "hocam ne güzel yağıyor değil mi?" diye sordu. "Evet, ne güzel yağıyor, lapa lapa. Uğur baksana, yavaş yavaş yağıyor. Sanki görünmez bir el onları tane tane gökten yere indiriyor" dedim. "Evet hocam, aynen öyle" diye cevap verdi. "Hem biliyor musun Uğur, şu gördüğün kar tanelerinin her biri çok güzel geometrik şekillerde yaratılmış. Ayrıca söylendiğine göre her bir kar tanesinin şekli diğerine benzemiyormuş." "Hocam olur mu öyle şey? Baksana milyarlarca kar tanesi gökyüzünden peş peşe iniyor. Bence bunların hepsi birbirine benziyordur." "Uğur, hepsi birbirine benzese de bak ne güzel yağıyor, öyle değil mi?" diye sordum. "Evet hocam, çok güzel yağıyor. Sanki gökyüzünde bir pamuk tarlası varmış da birisi onu yavaş yavaş gökten aşağıya serpiyormuş gibi" dedi. Uğur'la kar üzerine birkaç dakika öylece sohbet ettik. Son olarak Uğur'a, "sana bir ödev, bu kar tanelerinin şekillerini bir yerlerden araştır, resimlerini bul getir. Bir de bu kar tanelerinin şekilleri birbirinden farklı diye biliyorum ben. Bu bilgi doğru mu yanlış mı bunu araştır. Haftaya bu konuyu seninle bir daha konuşalım, tamam mı?" dedim. "Tamam hocam" diyerek oradan uzaklaştı. Arkama baktığımda müdür yardımcısının arkamızdan bizi izlediğini fark ettim.
"Müdür bey, pes doğrusu deminden beri sizi izliyorum. İşi gücü bıraktınız, yağan kar ile ilgili sohbete koyuldunuz" deyince "olur mu öyle şey? Bu öylesine bir kar değil ki. Bu mevsimin ilk karı. Bu Uğur'un kar müjdesi. Uğur gibi haylaz bir çocuk bizim fark etmediğimiz, önemsemediğimiz bir olayı fark etmişse bizim de onu önemsememiz ve fark etmemiz gerekir" dedim.
Alışkanlık perdesi gözümüzün önünde gerçekleşen bir kar mucizesini görmemizi engelliyor. Çocukluğumuzdan beri alışmışız bir kere. Kış gelince kar yağar, bahar gelince yağmur yağar, çiçekler açar, yaz gelince ağaçlar meyve verir. İyi ama bu kar niye yağar, nasıl yağar, neden birbirine değmeden tane tane yağar? Bu sadece basit bir tabiat olayı mıdır, yoksa gözümüzün önünde gerçekleşen hikmetli bir mucize midir? Uğur belki bunları böyle bilmiyordu. O çocukluğundan beri biliyordu ki kış mevsimi gelince kar yağardı. Ama bugüne kadar henüz yağmamıştı. Bu kar mevsimin ilk karıydı ve yurtta ilk karı o görmüştü. Bu onun için çok önemliydi ve onun için değerli olan biriyle paylaşmak, müjdeyi ona da vermek istemişti. Bu müjde o yüzden benim için de değerliydi. Sevimli Çırak Adnan. 1992 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol gereğince yetiştirme yurtlarında kalan ve ilk öğretimden sonra okumayan çocuklar mesleki ve teknik eğitimden geçirilerek istihdama hazır hale getirilecekti. Bu proje kapsamında bizim yurdumuz pilot yurt seçildi. Bu nedenle bir hafta içinde yurttaki mevcut çocukların tamamı başka illerdeki yurtlara nakledilmişti. Nakilleri çıkan ve yurttan ayrılmak istemeyen çocuklar yurdun altını üstüne getirmişlerdi. Sancılı bir süreçten sonra yurt boşaltılmış ve yerine Türkiye'nin pek çok ilindeki yurtlardan seçilmiş, iş ve meslek edinme konusunda istekli çocuklar belirlenerek yurdumuza gönderilmişti. Yani genel müdürlükten yurtlara orta öğrenime devam etmeyen, iş ve mesleki eğitime yetenekli çocukların bildirilmesini talep eden bir yazı gönderilince, yurt müdürleri fırsat mı fırsat diye düşünerek yurtlarındaki en problemli çocukları belirleyip mesleki eğitim konusunda ne kadar başarılı ve istekli olduklarını ifade eden kısa bir durum değerlendirme raporu ile birlikte dosyalarını yurdumuza göndermeye başlamışlardı. Ben sosyal serviste kayıtları alıyordum. Gelen çocuk dosyaları 3-5 kağıttan ibaretti. İlk zamanlar buna pek anlam veremedim. Çocuklar yurda geldikten 1-2 ay sonra postacı, mahkeme celp kağıtları, karakol evrakları, tutanak fotokopileri gibi evraklar getirmeye başladı. Bu duruma postacı bile hayret ediyordu. Anladım ki diğer yurtlardaki meslektaşlarımız yaşadığımız şoku atlatabilmemiz için sanki anlaşmışlar gibi dosyalardaki tutanak, vaka raporları ve benzeri ne kadar uygunsuz belge varsa dosyalardan çıkarıp vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, korunma kararı örneği, sağlık bilgileri gibi evrakları dosyalayıp göndermişlerdi. Adnan da bu proje kapsamında bize gelen çocuklardan biriydi. Kısa boylu, esmer ve sevimli bir çocuk olan Adnan kararsızlık nedir bilmezdi. Karizmatik ve hayatla barışık bir çocuktu. Kendine güveni tamdı. Ona bir iş verdiğinizde yapmadan gelmezdi. Lider özellikleri de vardı. Bu yüzden küçük boyuna rağmen diğer çocukları yönetmekten hoşlanırdı. Ona zaman zaman müdahale etmek zorunda kalırdık. Bu proje başka bir yetiştirme yurdunun ek binasında uygulanıyordu. Bizim çocuklar her gün bu yurda grup sorumluları nezaretinde götürülüyor, kursun sonunda da geri yurda getiriliyordu. Bu çocukların tamamına yakını geldikleri yurtlarda problem oluşturmuştu. Çocukları bir proje kapsamında disiplinli bir şekilde aralıksız bu kursa götürüp getirmek çok zordu. Her gün birkaç olay, her gün birkaç şikayet ve yakınma ile geçen 6 ayın sonunda sınıflardaki öğretmenler ders yapamaz hale geldiğinden proje yarım kalmıştı. Nihayet proje iptal edildi. Çocuklar da bir anda ortada kaldılar. O zamanki müdürümüz yurt koordinasyon kurulunu toplayarak mevcut çocukların başıboş kalmamaları için kursta aldıkları eğitim dallarına uygun iş yerlerinde çırak olarak işe yerleştirilmeleri için bir seferberlik yapmamız gerektiğini vurguladı. Daha sonra grup sorumluları olarak bizler 2-3 hafta boyunca her gün çocukları gruplar halinde arabalara bindirip sanayi bölgesinde kapı kapı dolaşarak çocuklarımıza iş aramaya koyulduk. 2-3 haftanın sonunda yurttaki çocukların tamamına yakınını sanayi bölgesinde ve yurdun yakınlarındaki iş yerlerine çırak olarak yerleştirmiştik. Adnan da kendi grubumdan işe yerleştirdiğim son çocuktu. Grubumdaki çocukları daha önce ön görüşmelerini yaptığım iş yerlerine sıra ile teslim etmiştim. Adnan için uygun bir iş bulamamıştım. Yurdun minibüsünde ben, Adnan ve şoför vardı. Şoför bana dönerek "Hocam, minibüse bir yedek parça bakıp da yurda öyle dönsek olur mu?" diye sordu. Ben de "Tamam" dedim. Şoför aracı yedek parçacı dükkanlarının olduğu yere park etti. Dükkana hep birlikte girdik. Şoför aradığı parçayı sorarken ben de kendimi ve Adnan'ı tanıtarak yurttan geldiğimizi söyledim. Son bir ümitle iş yeri sahibine Adnan için çırak olarak yerleştirebileceğimiz bir iş yeri aradığımızı fakat onun aynı zamanda da bir meslek sahibi olmasını istediğimizi söyledim. İş yeri sahibi Adnan'ı şöyle bir süzdü. "Çok küçükmüş. Burası minibüslere yedek parça satan bir dükkan. Hocam, biz burada meslek öğretemeyiz. Yine de kabul ederseniz çalışabilir" dedi. Ben "Adnan burada ne iş yapacak?" dedim.
Hocam sabah erkenden dükkanı açacak, sobayı yakacak, dükkanı süpürecek, sobanın üzerine çayı koyacak. Bundan başka bir şey istemiyoruz dedi. Dükkan dediğimiz yer 25-30 metrekare büyüklüğünde, zemini tahta ile kaplı, tahtanın üzeri yanık yağla emdirilmiş, üzeri hızar talaşı ile kaplı küçücük bir yerdi. Ortada küçük bir odun sobası vardı. Dükkanın duvarları tavana kadar minibüs yedek parçalarıyla doluydu. Dükkan sahibinin neşeli ve samimi tavrı bende olumlu bir izlenim uyandırmıştı. Adnan belki bir meslek öğrenemeyecekti, ancak iyi bir esnaf olabilirdi. Bu düşünceyle elimi Adnan'ın omzuna koyup, "Sen ne dersin Adnan, burada çalışmak ister misin?" dedim. Adamın yüzüne bakarak kendinden emin bir şekilde kısa ve net, "Evet, çalışırım." dedi. Ben de o zaman bugünden başlayalım diyerek elimi cebime uzattım. Adnan'a gidiş geliş için yol parası verecektim ki dükkan sahibi elimden tutarak, "Hocam, para işi artık bize ait. Biz onu kendimiz göndeririz. Gelirken de yol parasını biz veririz. Merak etmeyin. O artık bizim emanetimiz." diyerek Adnan'ın omzuna elini attı. Adnan'ın yüzündeki memnuniyet ifadesini görünce ben de memnun oldum. "O zaman akşama görüşürüz." diyerek şoförle birlikte oradan ayrıldık. İşe yerleştirdiğimiz çocukları zaman zaman iş yerlerinde ziyaret ederdik. İş yerine uyum sağlamış mı, iş yerinde diğer işçilerle, ustalarla ve patronuyla sorunlar yaşıyor mu diye belirli aralıklarla onları çalıştıkları ortamlarda gözlemlerdik. Grup sorumluluğumun yanında bütün çocukların dosyalarını tuttuğum, yazışmalarını yaptığım sosyal servis sorumluluğum da olduğu için iş yeri ziyaretlerine diğer meslek elemanları kadar sık gidemiyordum. Fakat nöbetlerimde grubumdaki çocukların ve diğer çocukların iş yeri durumlarını öğrenme imkanım oluyordu. Aradan 3 ay geçmişti. Adnan hiç işe gitmemezlik yapmamıştı. Bir fırsat yakalayınca çocukların iş yerlerini ziyarete gitmeye karar verdim. Grubumdaki bütün çocukların iş yerlerini ziyaret ettim, kendimce notlar aldım. Son olarak da Adnan'ın çalıştığı yedek parça dükkanına gittim. Dükkan sahibi bizi oldukça saygılı bir şekilde karşıladı. Hal hatırdan sonra esas konuya gelerek, "Nasıl, bizim Adnan'dan memnun musunuz? Bir problem var mı?" diye sorunca gülerek, "Hocam, Adnan'dan oldukça memnunum." dedi. Ben Adnan'ın kabına sığmayan, otoriteye itaati sevmeyen, başına buyruk kişiliğini bildiğimden olacak şaşkınlıkla, "Nasıl yani?" dedim. "Şöyle anlatayım hocam," dedi. "Sabah ben erkenden dükkanı açıyorum, sobayı yakıyorum, dükkanı süpürüyorum, çayı demliyorum. Her şey hazır olduktan sonra Adnan dükkana geliyor deyince ben biraz mahcubiyet içinde yutkundum. O esnada araya girip, "Yok yok, ben Adnan'dan çok memnunum. Bunları yapmıyor ama o benim yapamadıklarımı yapıyor." deyince tekrar, "Nasıl yani?" dedim. "Hocam, Adnan'da şeytan tüyü var. Gelen müşteriye vitrindeki yedek parçaları o kadar kendinden emin bir şekilde pazarlıyor ki müşteri malı almadan çıkmıyor. Ayrıca bizim işimiz genelde hep veresiye ve çek senet işi olduğu için bankalara para yatırma işini çok güzel yapıyor. En önemlisi de boyuna posuna bakmadan borçlulardan çek ve senetlerin tahsilatını yapıp geliyor. Ben onun çayını da demlerim, sobasını da yakarım." deyince gülme sırası bana gelmişti. Biz bu sohbeti yaparken Adnan kapıdan içeriye girdi. Elinde bir tomar parayı patronuna uzatarak, "Usta, gittiğim adam borcunu vermek istemedi. Ben de ya vereceksin ya vereceksin, almadan buradan gitmem." deyince gülmeye başladı. Ve "Ulan verdim gitti" dedi. "Ben de aldım getirdim" dedi. Bize de "Hoş geldiniz hocam" diyerek yerine oturdu. Ben de oradan vedalaşarak ayrıldım. Kısa bir süre sonra bu dükkanların olduğu yerler kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Buradaki iş yerleri de şehrin dışındaki sanayi bölgesine taşındı. Adnan'ın patronu otogaleri ve emlak işine girdi. Adnan'ı da yanında götürdü. İşler ilerleyince Adnan'a ayrı bir emlak ofisi açtılar. Adnan burada ticareti ve esnaflığı öğrenmişti. Büyüdü, yaşı dolmadan yurttan ayrıldı ve kendine bir ev kurdu. Yurda lüks arabalar içinde gururla gelir, "Baba, nasılsın?" diyerek hal hatır sorar ve giderdi. Spor merkezi işletmeciliği, oyun salonu işletmeciliği, cep telefonu bayiliği gibi işler de yapıyordu. Adnan'ın iş ve arkadaş çevresi oldukça gelişmişti. Klasik memur zihniyetiyle, "Oğlum, bu işlerin sonu yok, gel seni memur yapalım" diye zorladığımda zoraki kabul etti.
Kısa süre sonra bir kamu kurumunda hizmetli olarak göreve başladı. Birkaç ay burada çalıştı. Aynı zamanda diğer ticari işlerini de takip ediyordu. Bir gün utanarak yanıma geldi. "Hocam, kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim," dedi. "Ben de kızmam, hadi söyle," dedim. "Hocam, işten çıkacağım," deyince "neden?" diye sordum. "Hocam, her gün Eryaman'dan Kızılay'daki iş yerine taksiyle gidip geliyorum. Aldığım maaş taksi parama bile yetmiyor. Bir ayda aldığım maaşı ben bir ev satınca bir günde alıyorum," deyince, ikna etmeye çalıştıysam da kararından emin olduğunu anlayınca "sen bilirsin," dedim ve işten istifa etti. Yıllar sonra bir gün ev telefonum çaldı ve "hocam, yarın akşam düğünüm var. Annem de birlikte gelmezsen gücenirim," deyince hazırlıksız olduğumu söylediysem de ısrarlarına boyun eğmek zorunda kaldım. Ertesi akşam eşimi de alarak düğünün olduğu yere gittik. Altımızda eski bir araba ile otoparka girdiğimizde her taraf lüks arabalarla doluydu. Adnan her zaman giydiği gibi yine siyah bir takım, siyah gömlek, siyah ayakkabıyla tam bir patron edasında hızlı adımlarla yanımıza gelip elimi öpüp boynuma sarıldı. "Baba, hoş geldin." "Annem, hoş geldin," dedi. Adnan'ın bu saygılı hareketiyle gözler üzerimize çevrilmişti. Ben ve eşim de o akşam siyah takım giymiştik. Etrafıma baktığımda erkeklerin tamamına yakını siyah giyen adamlardan ibaretti. Adnan bizi salonun en baş köşesine buyur edip oturttu. Haliyle bütün gözler üzerimizdeydi. Adnan'ın kulağına eğildim. "Oğlum, seni anladık da diğer siyah giyen adamlar kimler?" diye sorduğumda gülerek "baba, bunlar Ankara'nın yeraltı babaları," dedi. Meğer Adnan benim onu görmediğim yıllarda kısa bir süre cezaevine girmiş. Burada yeraltı dünyasındaki bu insanlarla tanışmış. Çıktıktan sonra da birlikte pastanın dilimlerini taksim konusunda bir meşguliyetin içinde bulmuş kendisini. Düğün sırasında bu siyah giyen adamlarla tek tek beni tanıştırarak "babam" diye takdim etti. Düğünün sonuna doğru takı merasimi başlayınca beni bir tedirginlik almıştı. Çünkü ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemdeydim. Ay sonlarını zor getiriyordum. Fakat bunu en yakınlarımla bile paylaşmıyordum. Cebimde sadece 20 lira vardı. Sahnedeki sanatçı takı takanları tek tek ilan edip ne taktığını yüksek sesle duyuruyordu. Siyah giyen adamlar peş peşe zincir, bilezik, kolye gibi değerli takıları takmaya başladıkça benim tedirginliğim daha da artmıştı. Yakınımdaki masada bulduğum boş zarfı alıp cebimdeki parayı ani bir hareketle zarfa koydum. Sıra bana gelince yerimden kalkarak Adnan'ın boynuna sarıldım, tebrik ettim. O da benim elimi öptü, burada kulağıma fısıldayarak "oğlum, kusuruma bakma, hazırlıksız geldik," diyerek ceketinin cebine zarfı koydum. "Ne demek hocam? Sizin buraya gelip en mutlu günümde beni şereflendirmeniz her şeye değer," dedi. Ve sanatçının elindeki mikrofonu ani bir hareketle kapıp hiç unutamayacağım şu sözü söyledi. "Oğlanın babasından 4 burma bilezik." Eşimle ben göz göze geldik. Burnumun direği sızlayan ben ağlamamak için dudaklarımı ısırarak yerime oturdum. Eşim ise çoktan gözyaşlarını koyuvermişti. Babası daha o bebek iken ölen Adnan önceden bana bazen hocam, bazen de baba derdi. O günden beri ne zaman karşılaşsak bana baba diyor. O daha doğmadan ölen babasının, onun en mutlu gününde yanında olmamasının onda bıraktığı derin boşluğu, benim düğününe gelerek 3 saatliğine doldurmuş olmam onu fazlasıyla gururlandırmış ve beni hasretini çektiği babalık koltuğuna oturtmak yıllardır her aradığımda, her karşılaştığımızda baba diyerek onurlandırmıştır. Şimdi artık onun da kendisine baba diyen oğulları var. Ama o hala bana baba diyor. Bu gurur da bana yetiyor. 7. ayrımın sonu. Sayfa 90.